Ayrım 3, sayfa 35. Evangelia'nın doğumundan sonraki ilk aylarda Dinya Ranculeo başına gelenlere çok ağladı. Evde doğurmaktansa hastaneye gittiği için Tanrı'nın kendini cezalandırdığını düşünüp kahroldu. Acılar içerisinde doğuracaksın deniliyordu İncil'de açıkça. Papaz Efendi de böyle söylemişti. Ama Tanrı'nın kararlarına da karşı çıkılamazdı. Bu açık renk gözlü, sarışın kız belki de onun kaderinde vardı. Gerçek İncil Kilisesi'nin ruhani yardımı ile bu zavallıcığı kabullenmiş ve sevmeye başlamıştı. Tuhaflıklarına da alışmıştı. Sık sık floreslerin alıp gittiği ama aslında kendine ait olan o kızı düşünüyordu. Kocası onun daha sağlıklı ve güçlü göründüğünü, o ailede daha iyi bakılacağını söyleyerek onu teselli ediyordu. Floreslerin geniş bir arazisi var. Yakında bir de traktör alacakları söyleniyor. Hem onlar daha okumuş insanlar, tarım sendikasına bile üyeler diye düşünceler üretiyordu Hipolito. Ama bunlar Floreslerin evine o uğursuzluk gelip çökene kadar söylenmiş sözlerdi. Doğumdan sonra her iki anne kızlarını değiş tokuş etmeyi denemişler ama hastanenin müdürü onların doğumda bebeklerin saç renklerini görüp de böyle bir şey istemelerine karşı çıkmıştı. Üstelik onları yönetimi kötülemekle suçlayıp hapse göndermekle bile tehdit etmişti. Babalar araya girip çocukları değiştirmeyi önermişler ama anneler bu işi yasal olarak yapmakta ayak diremişlerdi. Şimdilik kucaklarındaki çocukları koruyup karışıklığın yasalarca ve kurullarca anlaşılıp düzeltilmesini beklemeye karar vermişlerdi. Ne var ki sosyal yardımlaşmanın grevi nüfus kayıt bürosunun yangını araya girmiş, personel değişmiş, arşivler yok olmuş ve adalete kavuşma umutları uçup gitmişti. Bu değişik bebekleri kendi çocuklarıymışçasına büyütmeye karar vermişlerdi. Aslında birbirlerine yakın oturuyorlardı ama karşılaşmak için fazla fırsat çıkmıyordu. Herkesin son derece yalıtılmış bir yaşantısı vardı. Başlangıçtan beri birbirlerinin çocuklarının vaftiz annesi olmayı ve kızlarına aynı adı vermeyi kararlaştırmışlardı. Böylelikle çocuk yeni soyadına geçse bile adını yadırgamayacaktı. Çocuklar anlayacak yaşa gelince onlara gerçeği de anlatmışlardı. Çünkü nasılsa er geç bu ortaya çıkacaktı. O yöredeki herkes karışan evangelinaların öyküsünü duymuştu. Mutlaka biri günün birinde kızlara bu gerçeği anlatacaktı. Evangelina Flores, esmer, tipik bir köylü kızıydı. Pırıl pırıl gözleri, geniş kalçaları, iri göğüsleri vardı. Bacakları da şişman ve sağlam yapılıydı. Güçlü ve neşeli bir kızdı. Ranculeo'ların şansına düşen kız ise ufak tefek, kırılgan, huysuz, ay çarpmış bir kızdı. Hipolito ona özel bir sevgi, saygı ve beğeni besliyordu. O pembe beyaz ten, o açık sarı saçlar bu ailede öyle garip duruyordu ki. Evdeyken oğlanlar kızı incitmesin ve kendi kanlarından olmayan bu kıza bir art düşünceyle yaklaşmasın diye müthiş dikkat ederdi. Birkaç kez Pradelio'nun onu gıdıkladığını, gizlice orasını burasını ellediğini görmüş ve oğlunu öyle kötü dövmüştü ki oğlanın hayatta kalması bir mucizeydi. Çünkü her şeye rağmen Evangelina hem insanların hem de Tanrı'nın huzurunda onların kardeşi sayılmalıydı. Ama Hipolito'nun evde kaldığı kış ayları sayılıydı. Geri kalan dönemde de buyruklarının yerine getirilmesini isteyemezdi. Bir sirke takılıp evden kaçtığında Hipolito 13 yaşındaydı. Bu mesleğe gönül verdikten sonra başka hiçbir şeyi görmemişti gözü. Karısı ve çocukları havalar ısınıp büyük sirk çadırı kuruldu muydu ayrılacağını anlıyorlardı. Köy köy dolaşıyor, yoksulları karnaval gösterilerinde eğlendiriyorlardı. Bu çadırın altında pek çok görev üstlenmişti. Başlangıçta cambazlık ve trapez sanatçılığı yapmıştı ama yıllar dengesini ve gücünü alıp götürmüştü. Sonra bazı yoksul panayırları dolaşıp hayvan terbiyeciliğini denemişti ama bu onun sinirlerini yıpratmıştı. Sonunda palyaço olmaya razı olmuştu. Onun yaşamı da herhangi bir çiftçininki gibi yağmurların düzenine, güneşin açmasına bağlıydı. Soğuk ve yağışlı aylar yoksul sirklere yaramazdı. O da bu yüzden kışı evde geçirirdi. Ama ilkbaharın uyanmasıyla birlikte ailesiyle vedalaşır, hiçbir kaygı duymadan evden ayrılırdı. Tarla işleri ve çocukların eğitimi karısına kalırdı. Gerçi karısı bu işleri daha iyi beceriyordu. Çünkü damarlarında kuşaklardan beri çiftçilik yapan ailelerin kanı dolaşıyordu. Kocası son kez hasat parasını cebine koyup giysi ve yiyecek almak için köye indiğinde sarhoş olup kalmış, neyi var ne yoksa çaldırmıştı. Aylarca Rankuleoların sofrasında şeker olmamıştı. Kimse yeni ayakkabı giyememişti. Bundan sonra da tüm ticari etkinlikler evin hanımına bırakıldı. Zaten o da böyle olmasını yeğliyordu. Evlendiği günden beri hem ailenin hem de tarım çalışmalarının yükü Dinya'nın omuzlarındaydı. Onu ya evdeki lavaboya eğilmiş ya da tarlada sapanın izinden yürürken ve eteğinde her zaman çocuklar kaynaşan haliyle görmek olağandı. Sonra Pradelio büyümüş, oğlunun kendine bütün bu işlerde yardım edeceğini ummuştu. Ama oğlu 15 yaşındayken çevrenin en uzun boylu, en iri yapılı genci olduğundan askerliğini yaptıktan sonra polislik mesleğine girdi. Ve bu da herkesçe olağan karşılandı. İlk yağmurlar düşmeye başlayınca Dinya iskemlesini verandaya çeker, yolun kıvrımını gözlemeye başlardı. Her zaman işleyen elleri ya hasır sepetler örer ya küçüklerin giysilerini onarır, gözleri sık sık patikaya çevrilirdi. Derken günün birinde ansızın Hipolito elinde karton valiziyle görünüverdi. Artık nesnelleşmiş olan bütün hasretleri bu bavula yüklü olurdu. Uzaktan yaklaşırken her yıl daha yavaş yürüyor olurdu. Ama her zaman şakacı ve duyarlıydı. Dinya'nın yüreği yıllar önce gezici bir sirkin bilet gişesinde yeşil sarı üniformasıyla oturan, müşterileri o derin kara gözleriyle içeriye davet eden adamı gördüğü ilk gündeki gibi çarpmaya başlardı. O zamanlar çekici bir yüzü vardı. Henüz yüzüne palyaço boyaları sürülmemişti. Karısı onu asla içinden geldiğince karşılayamamıştı. Genç kız gibi heyecanlanır, gözyaşlarını saklamak için hemen onun boynuna sarılır, ayrı geçen aylar onda bir ürkeklik yarattığından onu saygılı bir biçimde karşılar, gözlerini yere eğer, yüzü kıpkırmızı olurdu. İşte erkeği dönmüştür. Artık her şey bir süre için değişik olacaktır. Artık yokluğunun acısını çıkartmak için her şeye kocası bakacaktır. Sonraki aylarda Dinya, İncil'indeki iyi ruhlara yakarır, yağmurların kesilmemesini, kışın donup kalmasını isterdi. Çocuklar içinse babanın eve dönüşü hiç de önemli bir olay sayılmıyordu. Günün birinde okuldan ya da işten döndüklerinde onun kapının yanındaki hasır taburede oturduğunu görürler, elinde çay fincanı, sonbahar renkli ve görünümlü bu adamın hiç gitmediğini sanırlardı. Sanki o hep tarlalarda, evde üzüm salkımları sarkan pergolenin altında, bahçedeki köpeklerin yanında vardı gibi gelirdi. Küçük çocuklar analarının gözlerindeki sabırsızlığı, kocasına hizmet ederkenki canlılığını, kocasının hiçbir şeyden tedirgin olmaması için çırpınmasını fark ederlerdi. Tevrat, babaya duyulan saygı evin temel direğidir derdi. Bu yüzden ona evde Tony Kalupa demek, bu adla çağırmak, palyaçoluk mesleğinden söz etmek, sorular sormak yasaktı. Anneleri, bekleyin, kendi canı çekince anlatır derdi sürekli. Gençliklerinde Hipolito bir topun içine konup sirk çadırının bir ucundan ötekine fırlatılırdı. Yüzünde donuk bir gülümseme ile düşünce ağın üzerindeki tozlar havalanırdı. Bu korkuyu atlattıktan sonra onu seyreden çocukları atmaca gibi uçan babalarıyla gurur duyarlardı. Daha sonraları Dinya çocuklara sirke gitmelerini yasakladı. Babalarının balerin gibi ayaklarının üzerinde dönmesini görmemeliydiler. Onu o güçlü haliyle anımsamalıydılar. Babalarının o grotesk palyaço giysilerinden, o yırtık pırtık soluk kostümlerden, düşüp kalkan, yalan yanlış konuşan ve anlamsızca gülen bu adamdan utanmasınlar istiyordu. Sirk, Los Riscos'a varınca kelleşmiş bir ayıyı peşinden sürükleyerek, yöre halkına megafonlarla çağrı yaparak, herkesin pek beğendiği bu uluslararası görkemli gösteriye gelmelerini isteyerek sokaklarda dolaşırdı. Ama Dinya, çocukları palyaçoların korkusundan oraya götürmekten kaçınırdı. Aslına bakılacak olursa, palyaçoların tümü birbirine benziyordu ya da hepsi Hipolito'ya benziyordu. Her neyse, evlerinin sıcak ortamında babaları kostümünü giyer, yüzünü boyardı. Ama onlara taklalar atmaz, o kaba saba fıkraları anlatmazdı elbette. Ancak sakallı kadını, dişlerinin arasına sıkıştırdığı telle bir kamyonu çeken goril adamı, bir meşale ateşi yutan ama parmağı ile bir mumu bile söndüremeyen ateş yiyen adamı, keçi üzerinde numaralar yapan çilli cüceyi, en yüksek direkten düşen ve parçalanan beyni ile insanların üzerini kirleten trapezcinin öykülerini anlatırdı. Hristiyanların beyni ineklerinkiyle aynıdır diye açıklamada bulunurdu Hipolito bu acıklı anıyı anlattıktan sonra da. Çocuklar babalarının çevresine oturup aynı öyküleri yeni baştan dinlemekten hiç usanmazlardı. Ailesi şaşkın bakışlarla dinlerken zaman içinde donup kalmış bu sözlerini Hipolito Ranculeo halkın alaylarına maruz kaldığı o grotesk gösterilerden sonra gururunu yeniden kazandığını hissederdi. Bazı geceler çocuklar uyuduktan sonra Dinya yatağın altında gizlenen karton bavulu çekip çıkarır, mum ışığında kocasının kostümlerini ütüler, kocaman kırmızı düğmelerini yamar, yırtıkları biçimlice diker, yamaları gösterişli bir biçimde yeniler, koskocaman sarı ayakkabıları bal mumu ile cilalar ve gizlice çizgili çoraplar örerdi. Bu hareketlerde de o kısa süren buluşmalarındaki duyarlılık sezilirdi. Gecenin sessizliğinde en ufak sesler büyür, yağmur kiremitlere vurur, yakın yataklarda yatan çocukların solukları iyice duyulur olur, anneleri onların düşlerini bile bu soluklardan çıkartırdı. Karı koca yorganın altında birbirlerine sarılırlar, soluklarını tutarlar, kendi halindeki aşk birleşmelerinin ısısına sarınırlardı. Öteki çiftçilerin tersine onlar birbirlerini severek evlenmişlerdi ve çocuklarını aşk ile yapmışlardı. Böyle olunca da en dehşetli kuraklıklarda, depremlerde ve sellerde tencereler boş kalsa da yeni bir bebeğin doğmasından yakınmamışlardı. Onlara göre çocuklar, çiçekler ve ekmek gibi Tanrı'nın nimetiydi. Hipolito Ranculeo evde bulunduğu sürece çitler yapar, odun toplar, eşyaları onarır, çatıyı aktarırdı. Bal ve domuz satışlarından ve sirkten elde ettikleri kazançla aile ancak geçiniyordu. Bereketli yıllarda yiyecek eksik olmuyordu sofralarından. Ama bu en iyi dönemlerde bile para sıkıntısı çekiliyordu. Asla hiçbir şey atılmaz, boşa harcanmazdı. Küçükler büyüklerden kalan giysileri artık yama tutmaz hale gelene kadar giyerlerdi. Sonunda kumaşlar ağaç kabukları gibi soyulurdu. Küçülen yelekler son ilmeğe kadar sökülür, yün yıkanır ve yeniden örülürdü. Baba herkese sandaletler yapar, anne ne şişlere, tığlara ne de dikiş makinesine dinlenme fırsatı vermezdi. Kendilerini öteki çiftçiler gibi yoksul saymıyorlardı. Çünkü atalarından kalan toprakları, hayvanları ve toprağı işleyecek aletleri vardı. Geçmişte birkaç kez tarım kredisi almışlar, bir süre refaha kavuşacaklarını sanmışlar ama işler gene eski düzenine dönmüştü. Ülkenin geri kalanını etkisi altına alan ilerleme, seraplarının ancak sınırında yaşıyorlardı onlar. ''Hipolito ne olur öyle bakıp durma Evangelina'ya'' diye fısıldadı Dinya kocasına. ''Belki bugün kriz gelmez'' dedi o da. ''Hep geliyor, yapabileceğimiz bir şey yok.'' Aile kahvaltısını bitirdi. Herkes kendi taburesini alıp dağıldı. Pazartesiden cumaya kadar en küçükler yarım saatlik hızlı bir yürüyüşle okullarına gidiyorlardı. Soğuk bir şaka olmaktan çıktığı günler anneleri ocakta taşlar kızdırır, bunu çocuklarının ceplerine koyar, ellerinin okula gidene kadar sıcak kalmasına çalışırdı. Onların yanına bir topak ekmek ve iki tane de kesme şeker verirdi. Bir zamanlar okulda süt dağıtıldığında onu tatlandırmak için götürdükleri bu şekerleri şimdi teneffüslerde karamela niyetine emiyorlardı. Yolun yarım saat sürmesi nimetten sayılırdı. Çünkü çocuklar eve geldiklerinde kız kardeşleri krizi atlatmış ve o hacılar gitmiş olurdu. Ama o gün günlerden cumartesiydi ve hepsi evde kalacaktı. Üstelik Jacinto gece karabasanların korkusundan yatağını ıslatmıştı. Evangelina onda bu değişiklikler başlayalı beri okula gitmiyordu. Annesi bu talihsizliğin başladığı günü kesin olarak anımsıyordu. Kurbağaların ortaya çıktığı gündü. Ama o kurbağalarla kızının hastalığının hiçbir ilgisi olmadığından emindi. Sabahlardan bir sabah iki kocaman gösterişli kurbağa demir yolunun orada durmuş köyü seyrediyordu. Derken pek çok değişik yönden pek çok değişik kurbağa sökün etmişti. Kimi minik bataklık kurbağasıydı, kimi kuyulardan çıkan orta boylardandı. Kanallardan gelenler beyaz, ırmaklardan çıkanlar griydi. Birisi ortalığa haber salmış, herkes olanları görmek için koşup gelmişti. Bu arada hayvancıklar dizi dizi olmuş, yürümeye başlamışlardı. Bir süre sonra başkaları da ortaya çıkmış ve yola doğru ilerleyen yeşil bir dalga oluşturmuşlardı. Haber yayılmış, kimi atla, kimi arabayla, kimi koşarak gelmişti. Kimse daha önce böyle bir şey görmediğinden söz ediyordu. Bu canlı mozaik Los Riscos'a giden ana yolu örtmüştü. O saatte dolaşmaya başlayan araçların yolunu kesiyorlardı. Temkinsiz bir kamyon şoförü ilerlemeye kalkışmış, karınları dışarı boşalmış ölüleri ezmiş ama kayarak devrilmişti. Çocuklar da bu olaydan pek heyecanlanmışlar. Her zaman fundalar arasında buldukları bu hayvancıklara sahip çıkmışlardı. Polis işe el koymuş, helikopterle yöreye gelerek 270 metrelik yolun kurbağalarla örtülü olduğunu bildirmişti. Hayvanlar öyle bitişik, sıkışık duruyorlardı ki yosundan bir halıya benziyorlardı. Haber radyodan da duyurulmuş, başkentten gazeteciler koşup gelmişlerdi. Aralarında Birleşmiş Milletler'den bir uzman da vardı ve bu kişi çocukluğunda Pekin'de de böyle bir olay yaşadığını açıklamıştı. Resmi plakalı kara otomobilden inen yabancı sağı solu selamlamış, kalabalık onu alkışlamıştı. Onu yörenin bir yöneticisi sanmışlardı çünkü. Doğulu yabancı, jölemsi bu kalabalığı bir süre inceledikten sonra ortalığı telaşa vermeye gerek olmadığını, söz konusu olayın kurbağaların toplantısından başka bir şey olmadığını açıklamıştı. Basın da olayı böyle açıklamış, kuraklık zamanı olduğundan işi şakaya vurarak gökten rahmet yerine kurbağa yağdığını, Tanrı'nın bu sevdiği kullarına kurbağaları sarımsak ve kişnişle pişirip yemeleri için yolladığını yazmışlardı. Evangelina'ya o ilk kriz geldiğinde bu toplantıya katılanlar dağılmış, televizyon kameramanları ağaçlardan inmişlerdi. Tam öğlen vaktiydi. Hava pırıl pırıl, yağmurdan temizlenmiş, ışıldıyordu. Evangelina evde yalnızdı. Dinya ve torunu Jacinto bahçede yemek artıklarını domuzlara yedirmekle meşguldüler. Olanlara şöyle bir baktıktan sonra artık görülmeye değer bir şey olmadığını anlamışlardı. Altı üstü hayvancıkların toplantısıydı işte. Artık kendi işlerine bakabilirlerdi. Keskin bir çığlık ve kırılan tabak çanağın şangırtısını duyunca evde bir şeyler olduğunu anlamıştı. Evangelina sırt üstü yerde yatıyordu. Ama yerde sadece ensesi ve ayak topukları değiyordu. Bir yay gibi gerilmiş, çevresinde kırık tabaklar, ağzından köpükler kusuyordu. Annesi korkuya kapıldı ve aklına ilk gelen çareye başvurdu. Kızının üzerine bir kova soğuk su döktü. Ama bu onu yatıştıracağı yerde daha tedirgin edici bir hal vermişti. Kızcağız dilini ısırınca köpükler kırmızımsı bir salyaya dönüştü. Gözleri sonsuzluk içinde yitip kaydılar. Müthiş bir titreme geçirdikten sonra odaya egemen olan korku ve kaka kokusuydu. Kızın titremesi öyle şiddetliydi ki sanki odanın çiğ tuğlaları sarsılıyor gibiydi. Dinya, Ranculeo, Jacinto'ya sarıldı ve bu korkunç sahneyi görmesin diye oğlanın gözlerini örttü. Kriz birkaç dakika sürdü. Evangelina tükenmiş, annesi ve kardeşi dehşete kapılmış, evin altı üstüne gelmiş, harabeye dönmüştü. Kurbağaların toplantısı sona erince eve dönen Hipolito ve öteki çocuklar içeri girdiklerinde her şey olup bitmişti. Kız iskemlesinde oturuyor, anne kırık tabakları topluyordu yerden. Onu kızıl kurbağa sokmuştur diye teşhis koydu babası olayı dinleyince. Baştan ayağa baktım. Hiçbir yerinde sokma izi yok. O zaman Sara krizi bu. Ama Dinya bu hastalığın doğasını biliyordu. Sara krizi evin eşyalarına zarar verecek türden olmazdı. Öğleden sonra kızını iyileştirici güce sahip olan Don Simon'a götürmeye karar vermişti. Gerçek bir hekime götürsek daha iyi olur diye karşı çıktı Hipolito. Benim hastaneler ve hekimler konusundaki görüşümü biliyorsun diye onun sözünü kesmişti karısı da. Bir çare vardıysa bunu mutlaka Don Simon bilirdi. O cumartesi ilk krizden bu yana 5 hafta geçmişti ve onu iyileştirecek hiçbir şey yapamamışlardı. Orada annesine yardım edip tabakları yıkayan Evangelina sabahları iyi oluyordu. Şimdi korkuyla beklenen öğlen yaklaşıyordu işte. Kızım, sürahiyle suyu, unu hazır ediver diye seslendi Dinya. Evangelina emaya kaplı alüminyum ve demir tasları masaya dizerken şarkı söylüyordu bir yandan da. Her bir tasa kavrulmuş un ve biraz da bal koydu. Daha sonra o transa geçince buraya gelen konuklara sunmak için buna su ekliyordu. Bu suyu içenler küçük de olsa bir mucize ile karşılaşabilmek için kutsanmayı umut ediyorlardı. Yarından sonra kimseye bir şey ikram etmeyeceğim diye söylendi Dinya. Bittik, tükendik artık. Böyle konuşma kadın. Bak insanlar sevgi arayışına geliyorlar. Biraz un harcamakla yoksul düşmeyiz dedi Hipolito. Bunun üzerine karısı başını öne eğdi. Ne olsa o erkekti ve hep haklıydı. Dinya ağlamak üzereydi. Sinirleri ona ihanet etmek üzereydi. Bunun üzerine kendine sakinleştirici bir çay yapmak üzere ıhlamur bulmaya gitti. Son haftalar çok ızdırap çekmişlerdi. O güçlü ve her şeye razı olan kadın onca acıyı yüklenmiş, onca yoksulluğa boyun eğmiş, sesini çıkarmadan bunca doğum yapmıştı. Ama artık evini saran bu korkunç olaylara dayanma gücü kalmamıştı. Kızını iyileştirmek için elinden geleni denediğine emindi. Bir daha ayak basmayacağı konusunda ettiği yeminini bozarak onu hastaneye bile götürmüştü. Ama her şey boşunaydı.